Ayrım 9 Canavar Peter Benchley Sayfa 89 Darling Fraud'ın teknesini ağırlaştırıp sonra duruşunu izledi. Adamın her şey yolunda gidiyor diye hayal ettiğini düşündü. Sonra çevresine ve güneşe baktı. Mike Fraud sabaha kadar orada bekleyecek dedi. Carl Fraud beklemez, onun sabrı yoktur. Döküntü kayalıklarının başladığı yerin sınırında birkaç dakika kalıp oyalandılar. Belki de sen haklısın Mike diyen Darling motorun gaz koluna uzandı. İşte o anda Fraud'un motorunun gürleyişini duydular. Mike gülümseyerek hayır olamaz dedi. Ölü dalgacıkların sessizliği içinde adamın motorunun bir ileri bir geri çalıştığını işittiler. Aranıyor diyen Darling ekledi. Körler gibi yolunu aranıyor. Bir dakika sonra ayaklarının altında Privateer'in çelik saçlarına iletilen bir titremeyi duyumsadılar. Sonra bunun ardından büyük bir gacırtı ile Fraud'un motorunun uluyuşunu duydular. Sonunda başardı diyen Darling güldü ve Mike'ın omuzuna dokunarak sözlerini sürdürdü. Olabildiğince fazla yolla döküntü kayalıklarına bindirip oturdu.
Polisi aramamı ister misin Whip? Ona bir kauçuk can kurtarma botu gönderebilirler.
Bırak yüzsün herif, biraz antrenman yapmış olur diyen Whip dümeni batı yönüne kırarak ekledi. Üstelik bizim yapacak daha başka işlerimiz var.
Nedir onlar?
Fruit denilen piçin kurduğu balık tuzaklarını yok etmek.
O bizi yetkililere bildirmiştir diyen Mike biraz duraksadı. Sonra ay şimdi düşünüyorum da Carl Fruit bunu kesinlikle yapmayacaktır diye ekledi.
Mongrove koyuna girişteki buruna vardıklarında gökyüzünün maviliği menekşe rengine dönüşüyor ve batan güneş batıdaki bulutları hafif sarımsı pembe renge boyuyordu. İskeledeki tek lambanın altında üzerine polis sözcüğü yazılı beyaz renkli 7,5 metre boyundaki bir motorbot bağlanmış bulunuyordu.
Mike tanrım, Fred namussuzu şimdiden bizi polislere bildirmiş diye söylendi.
Bundan kuşku duyarım, Carl aptalın biridir ama çılgın değildir. İskelede gömlek, şort ve dize kadar çıkan çoraplarla oluşan üniformalar giyinmiş, biri beyaz öteki zenci iki polis memuru dikiliyordu. Polisler Darling'in teknesini yanaştırışını izleyip Mike'ın attığı baş ve kıç alatlarını alarak iskele babasına bağladılar. Darling bu polisleri tanırdı. Onlarla arasında hiçbir sorun çıkmamıştı. Ancak onları deniz işi için yeterli eğitim görmemiş, donanımları zayıf ve işleri çok yüklü memurlar olarak düşünmekteydi. Bu iki polisi görevli olmadıkları günlerde teknesiyle denize çıkarmış, onlara döküntü kayalıklarını öğrenmede yardımcı olmuş ve Bermuda'ya giriş çıkıştaki kayalar arasındaki kestirme geçitleri göstermişti. Şimdi de kaptan köşkünde kalmayı yeğleyen Whip Darling davranışının yetkisini berkiteceğini düşünmekteydi. Kaptan köşkünün yanında hafifçe eğilerek elini kaldırdı ve ''Merhaba Colin, Barnett'' dedi. Beyaz tenli polis hey Whip diyerek selamladı. Barnett sordu. Tekneye çıkabilir miyiz? Baş taraftan çıkın diyen Darling de sordu. Sizleri bu saatte buraya ne getirdi? Jean Barnett konuştu.
Senin denizde bir sal bulduğunu öğrendik.
Çok doğru. Tekneye atlayan Barnett dümen dolabına aykırı durumda bağlı salı göstererek bu mu dedi.
Evet.
Barnett el fenerini yakarak üzerine ışığı tutup sala doğru eğildi.
Tanrım pek fena kokuyor diye söylendi.
Colin iskelenin üzerinde kalmıştı. Duraksaya duraksaya söze girişti.
Whip, o salı senden almak zorundayız.
Darling duraladı sonra sordu. Neden? Birisi onu yitirdiğine ilişkin iddiada mı bulundu?
Hayır, tam anlamıyla öyle olmadı.
Şu halde sal benimdir, öyle değil mi? Deniz kazasında kurtarılan mallar yasasının ilk maddesi. Malı kurtaran sahibi olur demez mi?
Öyledir diyen Colin rahatsız olmuş gibiydi. Ayaklarına bakarak konuştu. Ama bu kez öyle olmayacak.
Öyle mi? Diyen Whip Darling içinden bir öfke dalgasının kabardığını duyumsayarak onun yatışmasını bekledi ve sordu. Peki şu sal ne olacak?
Colin yanıtladı. Onu Dr. St. John istiyor.
Dr. St. John mu istiyor diyen Darling şu anda partiyi yitirdiğini sezinliyor ama gene de direnmek istiyordu.
Anladım diyerek ekledi. Doktor St. John Bermuda Adası üzerinde yaşayan insanlar arasında Darling'in nefret etmekte en az güçlük çekeceği kişiydi. İrlanda göçmenlerinden ve ikinci kuşaktandı. Montana Üniversitesi'nde okumuş ve doktora yapmıştı. Ancak doktora konusunu kimse bilmiyordu. Herkesin bildiği kadarıyla adadan giderken adı Lyme St. John iken dönüşte genç adamın soyadının St. John olarak söylenmesini ve herkesin kendisini böyle çağırmasını istemesiyle dikkati çekmişti. Aslında yaptığı ad değiştirmesine ek olarak St. John ana babasının güçlü dostlarının yardımıyla ve yerel yetkililerin desteğiyle adanın denizcilik tarihi ve yabanıl doğasının denetiminde uzman durumuna gelmişti. Bunda yerel yöneticilerin çoğunlukla pek az şeyler bilen kişilerden seçilmesi etken olmuştu. Ayrıca St. John Bermuda doğumlu kişiler arasında tıp mesleği dışında doktora yapmış tek kişiydi. Batık gemilerle pek ilgilenmeyen ve ağzı kalabalık balıkçılardan yılan politikacılar, gemi leşleri ve balıkçılık konularını bir kenara bırakmaktan pek memnundular. Çünkü Lyme St. John Kültürel Mirası Koruma Bakanlığı gibi yeni bir görev alanı oluşturmuştu. Hiç kimse bu görevin tam tanımlamasını yapamıyordu. Doktor St. John bu görevi yürütüyor, tanımlamalar yapıyor ve görev sınırlarını işine geldiği kadar genişletiyordu. Adam her gün yetkisini arttırmakta ve kendi geliştirdiği yeni kurallarla ortaya çıkmaktaydı. Darling'i ilgilendirdiği kadarıyla St. John ve onun kuralları yüzlerce Bermudalıyı suçlu durumuna düşürmekteydi. Söz gelişi Doktor St. John kendisinden ruhsat alınmadan ve batık gemileşi üzerinde çalışmaları denetlemek üzere görevlendireceği kişiye her çalışma günü için $200 ödenmeden gemi batıkları üzerinde çalışılmayacağı yolunda bir karar çıkarmıştı. Sonuçta kimse bulduğu şeyleri devlete bildirmemeye başlamıştı. Artık bir kişi eski madeni para, el sanatı ürünü, değerli bir takı ya da İspanyol çanak çömleği bulursa onu hemen Bermuda dışına kaçırıyordu. Kültür mirasını koruma bakanı sayesinde Bermuda'nın tüm kültür mirası New York'un Madison Bulvarı'ndaki galerilerde satılır olmuştu. Bir zamanlar Bermuda'yı bir numaralı derin su laboratuvarı ve Atlas Okyanusu'nun ortasında benzersiz bir yer sayıp saygı duyan bilim adamları artık adaya gelmeye zahmet etmiyordu. Çünkü St. John her türlü buluntunun kendisine teslim edilerek adamları tarafından incelenmesinde ısrarlıydı. Sonuçta adamları St. John'a güya onur kazandıracak baştan aşağı yanlışlarla dolu belgeler düzenliyordu. Aşağı yukarı bir yıldır Darling ve dalgıç arkadaşları St. John'dan kurtuluşlarına ilişkin fanteziler kurmaya başlamıştı. İçlerinden biri ona gemileşi bulduklarını bildirmeyi ve bakması için St. John'u oraya götürmeyi, sonra da bindikleri botu denizin ortasında batırmayı önermişti. St. John'un yüzmeyi bilmediği söyleniyordu. Öneri grupta veto edilmişti. Çünkü St. John kesinlikle oraya gitmeyecek ve yardakçılarından birini yollayacaktı. Bir başkası da yalın olarak kötü adamı öldürmeyi, kafasına vurup derin suya gömmeyi önermişti. Herkes bu öneriyi ve sonucunu benimsemesine karşın eylemi yapmaya kimse gönüllü çıkmamıştı. Eğer bir gece St. John basitçe ortadan kaybolursa, Whip Darling olaya hiç de şaşmayacaktı. Öyle bir habere hiç üzülmeyeceğini de biliyordu. "Colin, bana bir iyilik yapmanı istiyorum," dedi.
"Ne olduğunu söyle yeter Darling."
"Git ve St. John'a şu salı vereceğimi söyle."
"Tamam."
"Eğer o buraya gelir ve salı kıçına sokmama izin verirse kuşkusuz."
"Oh!" diyen Colin, arkadaşı Barnett'a ayaklarına ve sonra istemeyerek Darling'e bakarak sözlerini sürdürdü. "Biliyorsun onu yapamam Whip."
"O zaman bir sorunumuz var demektir, öyle değil mi Colin? Eğer öyle yapmazsan şu salı benden alamazsın."
"Ama almak zorundayız," diyen Colin'in sesinde bir hayıflanma tonu duyuluyordu.
Barnett saldan uzaklaşıp kaptan köşküne çıkan merdivene gelerek ilk basamağına ayağını dayadı ve yukarıya doğru baktı. Darling de aşağı polise doğru bakarken birdenbire teknenin kıç tarafındaki gölgelerin içinde bir takım hareketleri ayırt etti. Mike orada bulunan ve büyük balıkları avlayıp tekneye çekmek için kullanılan zıpkın ve kancaları almaya gidiyordu.
"Barnett, söylediğini yapmak istemezsin değil mi Whip?" diye sordu.
"Sal benim, sen de bunu biliyorsun Barnett," diyen Darling başka şeyler de söylemek istedi. Sorun tek bir sal değil, inanmakta olduğu tüm ilkelerdi. Üstelik şu sal $3,000-$4,000 ederdi. Darling o paranın Lyme St. John tarafından çalınmasına izin vermeyecekti. Ancak Whip Darling bu sözlerin hiçbirini söylemedi. O polislere sızlanacak tipte bir adam da değildi.
Yeniden Barnett konuştu. "St. John yalnızca bu salı incelemek istediğini söyledi."
Lanet olsun, onu incelemek değil, kendinde alıkoymak istiyor, salın değerini kestirebiliyor.
Bize öyle söylemedi ama.
Doktor St. John ne zamandan beri düzüşen örnek kişi oldu?
Weep diye Bardet içini çekti. Bir şey, bir ışığın parlayışı ya da bir sesin duyuluşu, onun da kıç tarafa doğru bakmasına ve Mike'ın göğsüne yakın olarak tuttuğu, ucunda bir kanca takılı olan, 1 metre boyundaki balıkçı zıpkınını görmesine neden oldu.
Polis gene de sözlerini bitirdi.
Ne yapmak zorunda olduğumuzu biliyorsun değil mi?
Evet, gidin ve sen John'a kendi parmağını emmesini söyleyin.
Hayır, ona gitmeyeceğiz. 1 düzine polis daha alıp buraya geri geleceğiz. Bu salı sizden teslim alacağız.
Birisi yaralanmadan salı benden alamazsınız.
O da olabilir Vip. Ama bir düşün, sonuçta sen hapse gidersin ve biz de salı alırsak kim güler? Doktor sen, lanet olası John, öyle değil mi?
Darling uzaklara Mongrove koyunun karanlık sularının üzerindeki Watford köprüsünden geçen arabaların ışıklarına, Cambridge otelinin verandasındaki lambaların parıldayışına baktı. Ve yakındaki bir otelde modası geçmiş şarkıcının yanındaki orkestrayla birlikte şakıyarak dünyaya "Ben işimi kendi yoluma uyarak yaptım" diye seslenişini dinledi. Şu anda Darling dövüşmek, öfkelenmek, herkese meydan okumak ve fırtına gibi esmek istiyordu. Oysa Barnett ile Colin'in haklı olduklarını bilerek her şeyi yutup içine atmak zorundaydı. Sonunda merdivenlerden aşağı inmeye başlarken, "Barnett, sen akıllı bir polissin," dedi. Barnett rahatlayıp soluğunu koyveren ve gülümseyen arkadaşı Colin'e baktı. Whip Darling merdivenden inişini tamamlayıp güvertenin saçına ayak basınca şöyle konuştu.
"Doktor Sincin benim salımı istiyor." Uzanıp yardımcısı Mike'ın elinden zıpkın alarak sözlerini şöyle tamamladı. "Şu halde Doktor Sincin salımı alacaktır."
Salın üzerine ayağını bastı ve zıpkını havaya diklemesine kaldırıp sonra salın baş tarafına bastırarak neredeyse yarısına kadar sokarken kauçuktan kof bir pof sesi yükseldi ve salın baş tarafındaki balon söndü.
"Hop, pardon beyler," diye seslenen Darling yarı şişik salı teknenin küpeştesine kadar sürükleyip götürdü.
Orada zıpkını ikinci balonuna soktu. Sönen kauçuğu küpeştenin üzerine dayadı. Saldan güverteye bir şey düştü ve saç güvertenin üzerinde tıkırdayarak yuvarlandı. Darling bir kez daha zıpkını çekip salın kıç tarafındaki balona bastırdı. Neredeyse zıpkının sapına sonuna kadar kauçuğun içine dürttü. Sonra havayı boşalan kauçuk kütlesini polis botuna doğru küpeştenin üzerinde sürükledi. Tüm kasları yanıyor ve boynundaki kirişler yerinden fırlıyormuş gibi kabarıyordu. Bir kez daha "Hop, pardon beyler" diyerek kauçuk salın artığını polis botunun üzerine devirdi. Sal orada hurda bir kauçuk yığını gibi görünüyordu. Sonra zıpkını güverteye fırlatan Whip Darling polislere dönüp konuştu.
"İşte şimdi Doktor St. John lanet olası salını alabilir."
Polisler birbirlerine baktılar. Colin hemen iskeleye atlayarak
"Tamam, salı denizde böyle bulduğumuzu Doktor St. John'a söyleriz," dedi.
"Olur," diyen Bardet arkadaşını iskelenin üzerinde izlerken konuşmasını sürdürdü. "Bana göre salı bu hale bir köpek balığı getirdi."
"Üstelik deniz dalgalıydı. Salı hemen denizden almak olanaksızdı. Çevre köpek balıklarıyla doluydu," diyen Colin ekledi.
"Sana iyi geceler Vip."
Darling iki polisin kauçuk sal artığını teknelerinin baş tarafına bir yığın şeklinde yerleştirişine ve sonra motoru çalıştırıp karanlıkta uzaklaşmalarına baktı. Tüm bedenindeki sıvılar süzülüp akmış, midesi bulanmaya ve başı dönmeye başlamış gibiydi. Kendisinden yarı memnunluk, yarı utanç duyuyordu. Mike avutur gibi konuşarak,
"Yakında yapılacak büyük yarışta her zaman dalmak isteyen ve teknemizi kiralayacak kişiler bulunur. Sonuçta epey para kazanacağız," dedi.
"Tamam, kuşkusuz öyle olacak."
Güverteyi toparlar, temizleyip paspaslar ve tüm donanımları yerine istif ederlerken, Darling ayağının altında küçük ve keskin bir şeyi duyumsadı. Alıp baktı ama ışık zayıftı. Göremeyince o şeyi cebine attı. İşlerini bitirip de karaya çıkmaya hazırlanınca Mike,
"Yarın görüşürüz," dedi.
"Peki, akvaryuma kötü haberleri sen ilet ve onları bize güvenerek yeniden takım verip vermeyeceklerini öğren. Vermezlerse teknenin boyasını kazırız."
"İyi olur. Sana iyi geceler Vip."
Darling evine gitmek üzere Mike'ın arkasından yola çıktı. Yardımcısının motosikletini çalıştırıp asfalta çıktığını işitince bahçe lambalarını söndürüp evine girdi. Kendisine minik bir kadehte rom hazırlayıp mutfaktaki tezgahın bir yanına oturdu. Günün haberlerini karısına verip vermemeyi içinden tartıştı. Tüm haberler kötüydü ve TV'de yayınlanmaya değmezlerdi. Charlotte mutfağa girdi, gülümseyerek tezgahta kocasının karşısındaki iskemleye oturdu. Şişeden bir yudum içki alan kadın uzanıp kocasının elini kendi ellerinin arasında tuttu. Dingin bir ses tonuyla konuşarak, ''Yaptığın çocukça bir şeydi.'' dedi.
''Olanları sen de gördün mü?''
''Her akşam polis bugünkü gibi karşında eli kolu bağlı durmaz.'' Darling başını sallayarak yanıtladı.
''Ah o orospu çocuğu, İrlandalı piç.''
Peki bunu yaparak sonuçta sen ne kazandın? Bu denli umarsız olmanın beni nasıl hasta ettiğini biliyor musun? Bir şey yapmak zorundaydım. Peki yaptığın seni rahatlattı mı?
Kuşkusuz rahatlattı.
Sahi mi?
Gülümseyen karısına bakan Darling, bu da bir tür rahatlama. Tamam sen haklısın. Ben kafasında bebek beyni taşıyan yaşlı bir osurukçuyum dedi.
Bu arada oldukça cana yakın sayılabilirsin diyen kadın tezgahın üzerinden eğilip kocasının çenesini tutarak kendisine çekti. Darling karısını öpmek üzere ayağa kalkarken bir şey fena halde kalçasına battı. Adam inledi. Geriye doğru sert bir hareketle çekilip oturduğu yere çöktü. Kadın ne oldu diye merakla sordu.
Yaralandım diyen Darling cebinden kalçasına batan şeyi çıkarıp tezgahın üzerine koydu.
Bu ay şeklinde bir kancaydı ama çelikten değil, bir tür sert, parıltılı, kemiksi maddeden yapılmıştı.
''Ne yaptım da kendimi yaraladım şimdi?'' diyen adam kancayı eline aldı. Bükmek üzere tezgaha bastırdı. Kanca hiç eğilmedi bile.
''Charlotte, o bir pençeye benziyor. Bir kaplan pençesi olabilir. Belki bir hayvanın azı ya da zehir dişidir. Nerede buldun onu?'' dedi.
Denizde bulduğumuz salın üzerine düşmüştü diyen Darling, salın kauçuğu üzerinde gördüğü kazmaya benzer izleri söyleyip söylememekte kararsız kaldı. Karısına ve sonra kancaya bakıp kaşlarını çatarak sordu.
Nedir bu Tanrı'nın cezası şey?
9. ayının sonu. Sayfa 99.